Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün modernitenin getirdiği bazı sıkıcılıklarla biz bireyler nasıl baş ediyoruz? Bununla baş eden bazı özel gruplar var. Onların baş etme yöntemleri nasıl? Size biraz bunu anlatacağım. Modernite bizden ne istiyor? Sürpriz istemiyor. Yani ne istiyor sorusunu önce ne istemiyor ile başlayayım. Sürpriz istemiyor. Hani her şey verimli olsun, hesaplanabilir olsun, öngörülebilir olsun istiyor. Bu da çeşitli 9-5 mesailer, belli şablonlar, belli yapılandırılmış yönergeler isteyen bir dünya karşımıza çıkarıyor. Aslında bir takım bürokratik engeller de diyebiliriz. Hani kurallar ama bunu biraz böyle engel gibi de düşünebiliriz. Zaten Weber de buna demir kafes diyor. Yani bürokrasinin o sıkıcılığı, kurallara aşırı tabi olmasını bu şekilde söylüyor ve genel anlamda bunun da getirdiği bir atalet olduğunu söylüyor. Yani bıkkınlık, sıkıcılık, yani her gün aynı saatte işe gitmenin, her gün sizden aynı şeylerin beklenmesinin, her gün işten aynı saatte çıkmanın verimli de olsa, matematiksel olarak iyi sonuçlar olduğu düşünülse de sıkıcı olduğunu hepimiz deneyimliyoruz. Çeşitli kavramlar çıktı zaten bununla ilgili. İşte tükenmişlik, burnout gibi. 90'lı yıllardan itibaren bunlar çok yaygın. Çünkü 90'lardan itibaren biraz daha bu işler tamamen verimlilik üzerine döndü. Yani kapitalizmin artık böyle son dönemleri, bunun artık cılkının çıktığı yerler. Şimdi bunun dışında kalmak isteyen insanlar var. Hani onlar neler yapıyorlar? Biraz onu konuşalım. Yani 8-5 mesai, 9-5, 9-6 mesailere girmek istemeyen, bürokratik şeylerin biraz dışında kalmak isteyen insanlar var. Onlar daha geç saatlerde çalışan, daha erken saatlerde, daha parça parça, günün iki farklı zamanında çalışan insanlar olabilir. Bir şekilde bunun içinden çıkmak isteyen insanlar var. Şimdi ilginç bir şey anlatacağım ama aklıma gerçekten bu mesele biraz buradan geldi. Çok yakında çok büyük bir facia yaşandı. Böcek ailesi 4 ferdi hayatını kaybetti. Bu kişiler işte ilk İki çocuk ve anne öldüğünde zaten hani işte bir gıda zehirlenmesi gibi bir şüphe vardı ortada. Böyle yediği yemekler alt alta sıralandığında da sahiden bunlardan bir şey çıkmış olabilir gibi geliyordu. Midyeci, kokoreççi, lokumcu, herkes böyle gözaltına alındı. Sonrasında ortaya çıkan şey böcek ilacından zehirlendikleriyle ilgiliydi ama ilginç bir şeyi görmüş olduk. Yani midyecinin, kokoreççinin ve lokumcunun inanılmaz bir sabıka kaydı vardı. Yani böyle her birinin 8-10 suçtan ayrı bir sabıka kayıtları vardı. İnsanlar da haklı olarak belki ama sonra üzerine düşündüğümde de haksız olarak kısmen tepki vermeye başladılar. İşte bu kadar sabıkası var, suçlu adam nasıl işte restoran açıyor, nasıl midye satıyor, nasıl lokum satıyor gibi. Şimdi zaten mesele bu ya, hani bu kişiler, yani suç kaydı olan kişiler belki belli kuralları zaten kendilerine karşı engel olarak gören insanlar. Hani az önce anlattığım şey gibi. Bu kişiler de hani zaten bir takım böyle sapmalar olmaya başlıyor. İşte bu Merton'un gerilim teorisi. Yani orada da anlatıldığı şey, bir grup çeşitli işte planlar, toplantılar, 9-5 mesailerle beraber aslında yavaş yavaş bir yerlerden dışarı doğru itiliyor. Ama sonra da bu gerilimi düzgünce çözmeleri bekleniyor. Onlar da genelde çözememiş oluyor. Yani orada bir çelişki var. Bu kişiler hani onların suçlarını aklamak için bunu anlatmıyorum, yani sabıkalılar ama bilmiyorum ne yaptıklarında, sadece çok fazla suç kaydı var. İlgi çekecek kadar çok, hani 1-2 değil, böyle 8-10 ve lokumcunun da, midyecinin de, kokoreççinin de bunlara sahip olması insanın aklına şunu getiriyor. Yani bu tarz işletmeler, girişimler kuran insanlar daha mı fazla bu tarz şeylerle meşgul? Şimdi küçük bir örneklem olduğu için bunu genelleyemeyiz. Bunu baştan söyleyeyim. Ama şunu düşünebiliriz. Sahiden zaten hani bu kadar suç kaydı olan bir insan devlet memuru olabilir mi? Olamaz. İşte özel sektörde iş bulabilir mi? Bulamaz. O yüzden yapabileceği şey nedir? Girişimci olmak. Şimdi bu kişiler buraya doğru sürüklenmiş olabilirler. Yani kamusal alanda ya da özel sektörde iş bulamadıkları için bir tarafa sürüklenmiş kişiler olabilir. Ve biz bu sürüklenmiş kişileri hani burada da bu işi yapmasın dediğimizde zaten bir şey kalmıyor. Yani kendi girişimlerini yapmaları dışında bir şey kalmadığı için onlara bunu demek mümkün olmayabilir. Bir taraftan da sahiden hani bu kişiler burada kümelendiklerinde de bir tehlike hissi de getirmiyor değil. Yani nasıl oluyor da bu kadar adam bu çok kritik işleri yapıyor? Az önce anlattığım şey gibi, yani modernite verimlilik, hesaplanabilirlik ve kontrol üzerine kurulu. İnsanlar kurallar, hiyerarşiler içinde çalışıyor. Aslında hani gerçi bakarsanız onların da bir takım kuralları, regülasyonları var. Çeşitli bakanlıklar, belediyeler bu insanları denetliyor ve denetlemeleri lazım. Ama bu insanlar hani muhtemelen bunlardan da sıyrılmanın yollarını biliyorlar. Yani şunu konuşmak lazım. Bazı insanlar demir kafese girmek istemiyor. Bu demir kafese girmek istemeyen insanların bazıları belki biraz daha suç işlemeye meyilli insanlar bir yerde bir grupta kümelenmiş olabilir. Bazıları da gerçekten o bürokrasinin sıkıcılığından sıyrılmak için öte taraflara gidiyor. Çünkü demir kafesin içi güvenli olmakla beraber ruhsuz ve sıkıcı bir yer. Şimdi böyle pek çok şey var. Yani KPSS'den şu puanı al, işte seni işte bizimkilerle konuşacağız, memur yapacağız, Ankara'ya aldıracağız. Türkiye'de böyle bir klişe var artık, değil mi? İşte Ankara'daki dayımla konuştum ya da Ankara'daki işte şununla irtibata geçtim, KPSS'den şu kadar puan alsın, ben onu tarım köy işleri bilmem nesine sokacağım. Bu böyle çok yaygın duyduğumuz bir şey. Bazı insanlar enteresandır. Hani belki şimdi enteresan geliyor. Hani bu tarz şeyleri gururlarına yediremedikleri için ya da hakkı girmek gibi şeyler gördükleri için ya da etik çizgileri olduğu için bunu kabul etmiyor. Hani onlara işte artı puanları gönderiyoruz. Bazı insanlar da o demir kafese girmek istemiyor. Çünkü evet belki sabit bir maaş ve belli saatlerin içinde olmak, işte belli haklara sahip olmak, işte belli sağlık güvencelerine sahip olmak güvende hissettirecek. Ama sıkıcı ve ruhsuz da bir yer. Yani oralara gitseler bile içinde çok barınamıyor olabilirler. Ve buradan aslında özellikle DHB'li bireylere dönersek, yani onlarda şunu görüyoruz. Bir yıkıcılık var. Bu tarz kurallara karşı bir yıkıcılık var. Ama bu yıkıcılık benim gözlemim ve okuduklarımın da söylediği antisosyal bir yıkıcılık değil. Daha yaratıcı bir yıkıcılık. Yani ya kardeşim bu iş böyle yapılır mı? Ya bunu böyle yapmaya ne gerek var? Ya bunu niye biz 5 saatte böyle yapıyoruz? Aslında muhtemelen DHB'li bireylerin hani en temelinde yani dünyayı deneyimleme biçimlerinde de karşımıza çıkan şöyle bir şey var ya. Ya onlar dünyayı olduğu gibi değil olabileceği gibi deneyimliyor. Yani onların mekan ve zaman algısı sahiden hani bir şey tamamen olduğu gibi değil, olabileceği başka ihtimalleriyle, varyasyonlarıyla deneyimliyor ve o zaman hani olduğuyla olabileceği arasında da bir uyumsuzluk gördüğünde bu onlarda bir takım huzursuzluklar yaratıyor ve böyle sistemi zorlamaya başlıyorlar. Yine belki bugün sahip olduğumuz pek çok şey DHB'li bireylerin bu yaratıcı yıkımlarıyla alakalı elde ettiğimiz şeyler olmuş olabilir. Neler olabilir mesela? Uzaktan çalışma, esnek saatlerde çalışma, işte belki mesai saatleriyle ilgili bu kadar katı şeylerin bazı yerlerde gevşemesi, hani işlerin sonucuna bakmak, yani kişi o saatte orada olmuş mu olmamış mı takip etmeyi bırakıp işin sonucuna bakmak gibi şeyler. Yani bazı belli bireyler kurumsal kariyer basamaklarını çıkmayı reddediyor ve onlar kendi yolunu çiziyor. Yani buna sapma da diyebiliriz, kendi yolunu çizme de diyebiliriz. Yine az önce söylediğim gibi aslında ben yaratıcı yıkım dedim. Tabii benim kavramım değil. Schumpeter söylüyor. Yani diyor ki DHB'li bireyler için değil ama bir grup insan için bunu söylüyor. İş dünyasında Weber'in anlattığı o demir kafeste o bürokrasinin getirdiği ataleti kırıp yıkıp yaratıcı, dönüştürücü ruhu olan daha kendi içinde heyecanı olan bir yere doğru çeviriyorlar. Ve bu insanlar aslında belki hayatı biraz daha eğlenceli, biraz daha katlanılabilir hale getiriyor. Özellikle hani o en başında anlattığım hikaye, lokumcu, midyeci, kokoreççi gibi yani daha girişimcilikle ilgili işlerde de bu kişileri görebiliyoruz. Yani anlattığım bir şekilde sürüklenmenin başka bir versiyonu da olabilir. Yani az önce tabii suçla bağlantılı bir şey kurdum ama o benim başka yerden bir kişisel gözlemdi. Yani illa suçla alakalı bir sabıka meselesinin biraz böyle farklı şekilde yorumladım. Hani sırf sabıkası var diye çalışmamalı insanlar da burada ne işi var demeyi çelişkili buluyorum. Yani tam da zaten sabıkası olan insanlar hani çalışmalı. Yani mesela en çok sabıkası olan kişiler duyduğum kadarıyla mesela taksiciler orada da yani çünkü taksicilik geçici bir iş, kısa süreli bir iş. Genelde insanlar hani kısa sürelerde çalışıyorlar. Çünkü uzun vadede bir iş vermiyor kimse sabıkalı insanlara. Yani onlar bu hep böyle şeydir. Yani cezaevindeki şey politikalarında da tartışılan bir şeydir. Yani cezaevinden çıktıktan sonra bu kişiler ne yapacak? Nerede çalışacaklar? Daha günübirlik işlerde, kısa süreli işlerde çalışıyor. Kendi işini kuramayan insanlar. Toplumu da biraz buna böyle kulağını kapatmasını, gözünü yummasını şey buluyorum. Yani böyle iki yüzü buluyorum. Yani evet yani birileri hapse giriyor ve çıkıyor yani. Onlar hapse girince hayatları bitmiyor. Yani şu anki ceza kanunu böyle yani. İnsanlar cezaevinden çıkıp çalışıyorlar. Ben çok fazla mahkum gördüm. Çok fazla tahliye olan insan gördüm. Genellikle çıkınca ne yapacaksın sorusuna yani işte eşe dosta soracağım bir iş var mı diyorlar. Yani çıkıp kaldığı yerden devam edecekleri pek fazla işi olmuyor. Yani bir grup. Şimdi bir grup Hani bu şeyle ilgili konuştuğum için hani işte demir kafesi yıkanlar, ataleti ortadan kaldıran ve girişimcilik başlatan insanlar. Şimdi DHB'lilerle ilgili şunu söyleyeceğim. Hani tabii girişimcilik beraberinde batış çıkışları hani de getiren bir şey. Yani siz bir işe paranızı koyuyorsunuz ya da işte emeğinizi, vaktinizi veriyorsunuz. Sonra o iş batabiliyor. Bu da yine biraz böyle girişimcilikle ilgili okuduğum şeylerden birisi. Özellikle hani girişimcilikle ilgili kişilerin, ya başarılı olan kişilerin şöyle bir tarafı oluyor. Yani bir yerde güvendikleri bir yerin olması. Yani bu bekarsanız örneğin işte aileniz olabilir ya da işte evliyseniz ya da bir partneriniz varsa o hayatınızdaki kişi olabilir. Yani o kişinin düzenli bir gelirinin olduğu evrede girişimcilik çoğunlukla daha büyük başarılar getirebiliyor. Yani oradaki o birinin sabitliği, güvencesi iyi olabiliyor. Buradan tabii şöyle bir sonuç çıkarmıyor. Speküle ediyorum. Hani iki DHB'li yan yana geldiğinde ve ikisi de böyle girişimci ruhunu ortaya koyduğunda ya da o yaratıcı yıkımı ikisi de aynı anda sergilediklerinde işler yolunda gitmezse sahiden başlarına iş açarlar mı? Belki biraz bunu düşünmek lazım. Aynı anda yıkımlar, yaratmalar belki yapmamak lazım. Hani birisi belki bir şey oturttuktan sonra ötekinin bunu denemesi iyi olabilir. Çünkü gerçekten bazen şey yani zor olabiliyor. Tabii işlerle ilgili konuşuyorum, girişimle ilgili konuşuyorum. Böyle şey teorileri de var. Yani aslında herkes keşke en iyi yaptığı işi yapsa. Belki çoğumuzun hani şu an yaptığımız işlerin dışında başka bir işe yeteneğimiz var. Ama o işlerle ilgili böyle nasıl diyeyim? Bir takım ön yargılar var ya da çok iyi sonuçlar getirilmiyor, beğenilmiyor ya da biz eğitim almışız. Eğitimimiz boşa gidecek diye endişeleniyoruz. Ama bu şey gerçekten geçerli olabilir. Yani bir şeyi çok iyi yapıyorsak ona eğilim göstermek ya da toplumun bizi o konuda desteklemesi yani iyi olabilir. Yani sahiden her şeyi sırf biraz yapabiliyoruz diye yapmak belki o kadar da iyi bir fikir değil. Yani o çok şey değil. Yani bir şeyi iyi yapabiliyorsak onu da desteklemek iyi olabilir. Tabi burada şu akla geliyor. Yani işte ben çok iyi odun kırıyorum. Bu işi iyi yapıyormuşum. O zaman işte doktorluğu bırakıyorum, odun kırmaya gidiyorum. Toplum beni desteklesin. Yani bu da biraz belki tuhaf olabilir. Ama böyle belli şeylerde, başka türlü daha böyle zihinle ilgili şeylerde en iyi şeylerin yapılması belki desteklenebilir. Tabii bu iyi şeyleri yapmayı desteklemek aklıma şey getirdi. Bedri Rahmi'nin hikayesini getirdi. Bedri Rahmi böyle multitask bir adam. Hani birçok şeyi aynı anda yapan bir adam. Şiirler yazıyor, resimler yapıyor. Böyle bir sürü şey yapıyor. Şimdi hikayeyi tam hatırlamıyorum ama ya resimle ilgiliydi ya da şiirle ilgiliydi galiba. Şair arkadaşları diye tahmin ediyorum. Onlara yazdığı şiirleri gösteriyor ve ona diyorlar ki yani ona işte onlar Bedri Rahmi'ye diyor ki ya sen resimden devam et. Mesela bu hikaye de böyle biraz hafif buruk bir hikaye. Belki de iyi niyetli bir şekilde söylüyorlar. Ya sen enerjinin daha büyük bir kısmını resim yapmaya ayırsan daha büyük bir ressam olabilirsin. Yani şiirde o kadar potansiyelin yok gibi ya da resimdeki kadar yok gibi. Böyle bir şeyi bugün bir arkadaşımıza söylesek tabii biraz böyle şey olabilir. Yani bozulabilir. Yani sen iki şeyi de yapıyorsun ama ya sanki şunu yapmasan bunu yapsan daha mı olur? Aslında belki de arkadaşları gerçekten iyi arkadaşlardı ve onun becerilerini, başarısını optimize etmek için bunu ona söylediler. İşte çok tartışmalı. Gerçekten bağlam çok önemli. O yüzden hani bu girişimcilik, birden fazla iş yapmak, işte iş değiştirmek, kariyer değiştirmek, bir yere sürüklenmek, sürüklenmemek bunlar böyle her anlamda önemli kavramlar. Bugün biraz size bunları anlattım. Çok spekülatif şeyler söyledim biliyorum. Yani umarım böyle birilerini kıracak anlamlar çıkmaz. Hiçbir şekilde niyetim birilerini kırmak değildi ama tabii bir şeyleri çok hassas bir kulakla dinleyince de konuşamaz hale geliyoruz. Hani ben böyle yani kimseyi bu kamerayı karşıma koyup bu mikrofonu hadi gideyim birilerini kırayım diye yapmadım ama hani yanlışlık olduysa da özür diliyorum. Bu videoyu beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Beni mutlu eder bu tarz şeyler. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.